Ayrım 7.
Sabah kahvaltısında alışmadıkları bazı şeylere dikkat etmemiş göründü. Tereyağı, kalamata zeytini, grevyer peyniri ve karaborsa malı has ekmek. Alıp yürüdüler maşallah. Kendisi de akşama özenle donanmış bir masa başında keyif çatacak. Eve bir peri kızı girdi. Masallarda olduğu gibi hem bu peri gün be gün daha da perileşmektedir. Hem güzelliği hem de dilediklerini önlerine koyması bakımından. Tuhafına giden bir yönde damadı Atıf'ın işi pişkinliğe vurması, grevyer peynirini kendi getirmişçesine dilim dilim atıştırması. Ağzında bir şey dolaşıyor. Sermaye bulmak, ticarete atılmak türü sözler. Partiden yardım edecekler de varmış, telden toplu iğne ve çivi yapacaklarmış. Dehşetli kar varmış bu işte. Şöyle 15-20 bin lira bulsalar... Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibisinden Ata Efendi'ye hitap ediyordu ama Ayşe'ni hedef tutuyordu. Kız farkına vardı, dedi ki, babam gelince konuşun, aklı yatarsa parayı esirgemez. Adapazarlı Zeki'ye garaj açsın diye 8 bin lira verdiydi. Beni trene o koydu, açık göz bir adamdır, analığıma uzaktan akraba olur. Kız çıtır pıtır basit işlerden bahsedercesine paraya pula önem vermez bir tavırla konuşuyordu. Ata dün akşamki dönüşünden daha sinirsiz halde yokuştan indi, deponun kapısını kutsal emanetler saklı imişçesine besmele çekerek açtı. Keskin ve adi kokulu sabun, pudra, diş macunu, tuvalet kremi, tırnak cilası sinmiş, hava bir fahişe odasını hatırlatıyordu. Ama Ata Efendi buraya bir türbedar davranışıyla girdi, kalemi eline alırken ikinci besmelesini unutmadı, işine başladı. Rüştü verdiği sözü unutsa da uğramasa diye düşünüyor, saat 6'ya geldi mi hemen fırlayıp evine gitmeyi tasarlıyordu. Gene de o sabah özenle giyinmiş, berbere uğrayıp saçını da kestirmişti. Üstüne başına, kılığına, kıyafetine dikkat eder, her gün makineyle tıraş olur, ütüsüz pantolon, buruşuk gömlek giymezdi. Bunlara bakmak kızının vazifesiydi, şimdi Ayşen de yardım ediyor. İkindi üzeri Katip İsmail göründü. Pek güler yüzlüydi. Senli benliydi de. Atacığım dedi, hazırsın ya, Rüştü Bey tam 5.30'da gelecek. Demin yukarıya telefon etti. 6'dan önce ayrılamam. Çocuk musun yahu? Patronun oğluyla çıkacaksın. Babası Ankara'da, ortağı da Mısır'da. Hangi saatte kimi isterse yanına alıp gider. Nereye gittiği biliniyor mu? Ticarethanenin bir işi olamaz mı? Cevap vermedi. İstemeyerek rıza gösteriyormuşçasına bir suratla başını tekrar defterine eğdi. İsmail de ata bakmadı ama anladı. Üstüne aldığı vazifeyi yapmış olarak memnunlukla uzaklaştı. Onun Rüştü'den çıkarı neydi? Sadece gece alemlerinde bedava yiyip içmek, safa sürmek mi? Yoksa hastalığı herkesçe bilinen, Sedef'ince ölünce büyük bir servete ve önemli bir ticarethanenin yarı hissesine konacak olan delikanlıyı avucunun içine almak, işleri çevirmek mi? Herkes, damadı Atıf da dahil, iş peşinde. Telden toplu iğne yapacakmış oğlan. Bu kadar tecrübesine, piyasanın girdi çıktısını bilir olmasına karşın Ata Efendi, ellerini kavuşturup duracak mı? Kavuşturup dursa iyi de şu nemli depoda ömür çürütecek. Yavaş yavaş kendisinde de servet hırsı uyandığını anladı. Nedeni Yaşar'ın para yapması ve Ayşe'nin evlerine gelişi. Kolaylıkla zengin olmaya uygun bir zamanda bulunmalarının etkisi de büyük. Bu sabah kahvaltı sofrasında güzel şeyleri görünce oğlu Çetin'in gözleri parlamıştı. Has ekmeğe bir saldırmıştı ki, bütün o sedefinciler, alımsız oğulları, binlercesi, hele yeni türeyenler vesika emeğine el sürmüyorlardı. Son yıllarda lokantalara ilaveten bir de mezeci dükkanları türemişti ki vitrinlerine bakanlar boğaz olmuşçasına yutkunmaktan kendilerini alamıyorlardı. Epeyce oluyor, bir akşamüstü müessese adına konuşmak üzere onu bir itriyat mağazasına, Beyoğlu'na yollamışlardı. Galatasaray ile Taksim arasında cadde bu mezecilerle, lokantalarla dolu idi. Geniş cam mekanların içine billur reflektörler olanca güçleriyle keskin ışıklarını dökmüş, raflarda kayık tabakları, tabaklarda ise renk renk, biçim biçim, en çekici şekillerde dizilip oturtulmuş veya serilip yayılmış yüz türlü yemek ve meze. Dikilip durdu. Balık dolmaları ne iri ne tombul tombuldu. Üstlerinin panesi ne kadar da kıvamında. Sarı ve kızıl kehribar arası, gene kehribar gibi ne sert ne yumuşak. Dişe hem dokunur hem dokunmaz. nasıl da hünerli kızartılmıştı. Ata hayalinde şöyle bir tanesini kesti, hayır kesmeden ısırdı. Fıstık üzümlü iç, ağzında dağıldı, ezildi, rayhası damağına yayıldı. Yutkunmuştu, dayanamadı, 5 tane alıp eve götürdü. Çocuklara yediremeyeceği şeyi kendisi tek başına yemezdi. Haydi balık dolmasını alacak durumdaydı. Fakat bir vitrinde kuyruklarını birbirine dayayıp ters taraflarından acayip bir sevişme halinde uygunsuzca sergilenmesi adet haline gelen bir çift kıpkırmızı istakoz azmanına parası yetişir miydi? Çatal dokununca pembe pembe zarlarla bir nar gibi dipdiri bölümlere ayrılan ve etini bir tür çelik kasada saklayan bu değerli deniz yaratığını ata çok severdi. Sadece limon ve zeytinyağında maydanozlu bir salçaya batırarak yerdi. Mayonezlisini değil, kaç senedir ağzına koymamıştı. Bir yaz Çengelköy'de ev tutmuştu da kendisi sepet atar yakalardı. Meğerse pahalı sandıkları o devirde birkaç yıl önce sudan ucuza yaşarlarmış. Yemek ve meze sergilenmesini terbiyemize uygun bulmuyor. Eskiden diyor, fırından gelen tepsileri örtmeden ve evden eve yollanan yemeklerin kapaklarını sıkıca kapamadan sokaktan geçirmek ayıptı. Abdülhamit konuşmalarında Karagöz ile Hacivat'ın turşu yeme ve turşu suyu içme taklidini, hamile ve emzikli kadınların imreneceklerini düşünerek yasak etmişti. Şuna da dikkat etmişti. Yutkunma ayrıca tükrüğümüzü yutmaya sebep olduğundan içeriği yönünden açlığı ve imrenmeyi de arttırıyordu. O akşam eve dönerken taşıdığı balık dolmalarına yutkuna yutkuna bir aralık bayılacak gibi olmuştu. Sofraya bir koşmuştu ki. Kafası bunlarla uğraşırken İsmail Bey cama vurdu. Haydi gel, kapıda bekliyor. Çabuk anlamına elleriyle bir takım işaretler yaptı. Gitti. Zararı yok. Eğer vazifenin ne demek olduğunu biliyorsa oruçlu denilen çapkın gecikmesini hoş görür. Acele etmeden çekmeceleri kapadı. Her akşamki gibi yanık bırakılmış sigara kontrolünü yaptı, kapıyı özenle kilitledi. Yukarı kattan öbür memurlar kendisine bakıyorlardı. Patronun oğlu ile otomobile binip gezmeye gideceği duyulmuştu kuşkusuz. Acaba pazar günkü Florya faslını da orada bulunan birinden işitmişler, atanın yanında fidan boylu bir kız bulunduğunu ve kızın arabada Rüştü ile omuz omuza oturduğunu öğrenmişler miydi? Affedersiniz, vazife, çıkmadan depoyu gözden geçirmek gerekir de, Rüştü oralarda değil, direksiyonun başında gözlerini caddenin kalabalığına dikmiş söylendi. Buyur buyur içeri, şuradan kurtulalım hele. Geç sağ canım, protokol sırası mı, ana baba günü? Ata kendinden birkaç derece üstün durumda olan İsmail Bey'in ille soluna oturmak istemişti. Delikanlının azarlamayı andıran sözlerinden ürküp çabucak otomobile girdi. Sonra katibe fısıldadı. El ömrü fevkal edep. Emir üstün yerden anlamına bir deyim. 7. Hanımefendi, siz benim depo memurluğuma bakmayınız. Şiirden anlarım. Anladığını iddia edenlerden çok daha iyi anlarım. Eskisini de bilirim, yenisini de. Hatta en yenisini bile. Hele böyle bir mecliste sizin gibi hasna, müstesna, cidden münevver bir hanımefendinin iltifatına eriştikten sonra bülbül kesilirim elbette. Bakınız, o işaret buyurduğunuz beytin aslı şöyledir. Gül mevsimidir tövbeyi meydan benim gibi. Zannım budur ki sen de peşimansın ey gönül. Söylerse Nedim böyle söyler. Nazlı, nazenin, latif söyler. Filvaki şimdi gül mevsiminde bulunmuyoruz. Lakin huzurunuzla gül mevsimini bahara çevirdiniz. Tövbeyi unutalım, içelim. Zira bir dilberi gülizardır mey, bir akıl alıcı nigardır mey. Bunları söyleyen Ata Efendi'dir. Hitap ettiği kadın da İsmail Bey'in eşi Mesture Hanım'dır. Olay Arnavutköy'ündeki gazinolardan birinde geçiyor. Evet, bu bir olaydır. Çünkü ticarethaneden çıkıp da Boğaziçi yolunu tuttuktan sonra Rüştü, otomobilin içine başını çevirmeden şöyle dedi. Bebek bahçesi tenhadır, sıkılırız. Hem orada caz var. Ata Efendi belki hoşlanmaz. Akıntı burnuna gidelim. İsmail Bey, sen de istersen evine uğra, isterlerse aileyi de al, oraya getir. Arabadakiler, hay hay, pek uygun olur gibi cevaplar verdiler. İşte şimdi masa başında bu sebeple 3 erkek, 3'ü de kadın, 6 kişidirler. Ata keyiflidir. Deminki şiirleri katibin tombulluğuna ve kırlaşmasına rağmen sert etli, endamlı, kendi deyimiyle meclis ağrağı. Meclis şenlendirici, açıcı. Karısı Mesture'ye okuyor. Mesture ile dul kız kardeşi Berin ve kızı Deniz. Esmer güzelidirler. Tombulca ve sevimlidirler. Doğu illerini hatırlatıyorlar. Zaten Mesture'nin yanağında ufak bir Halep çıbanı yeri de görünüyor. Diyarbakırlı mıdırlar, Urfalı mı? Öyle bir şey. Vücutları en büyüğünden başlayarak ikişer numara daha ufak model ama üçünde de yüz, gülüş, ses, davranış eşit. Bir tek kişinin değişik aralarla çekilmiş resimleri sanki. Deniz henüz evlenmemiş fakat bir genç kızdan çok kadın halli. Asıl dulu andıran o. Masada her erkeğin payına biri düşmüş. Angajeymişler gibi bir durum hasıl olmuş. Rüştü Deniz'le meşgul. İsmail dul baldızına sokulmuş. Atanın payına da Mesture Hanım düşmüş. Yüksek yerde saz çalıyor ama dinleyen yok. Müşterilerin hepsi uğultu halinde konuşmaktadır. Benim sevdiğim aile topluluğudur. Aile meclislerinden haz ederim. Bakınız vakit ne tatlı geçiyor. Değil mi dostum? Geçen gün Florya'da da öyle olmuştu. Sonra Mesture'ye hitap etti. Ata efendi biraderimizin eşi de pek nazik bir hanım, kızı da çok kibar. Rastlantı olarak buluştuk, tanıştık. Bizim serin de beraberdi. Ayşe'nin sözünü etmedi. Unutmuş, önem vermemiş mi görünüyor? Yoksa hakikaten zihninde iz bırakmamış mı? Bırakmayabilir ya. Ata kız eve geleli kuruntulu bir adam olup çıktı. Habbeyi kubbe, pireyi deve yapıyor. Rüştüyü sandığı gibi bulmuyor. Epeyce bön, iyi yürekli bir şımarık. Aile düşkünlüğü de yalancıktan değil. Ata, canım diye düşündü. Bu muhakemeleri bırakayım da meclisin zevkini süreyim. Her zaman nasip olmaz. Sıcak sıcak durmadan gelen kebaplar, balıklar, ciğerler, yürekler. Bol içki, saz söz. Üstelik 3 adet de Havva kızı. Hele Mesture şiirden de anlıyor. Benim de 3 kadeh attım mı şairlik damarlarım kabarır. Cebinden ufak bir defter çıkardı. Hanıma doğru eğildi. Dergilerden seçip kopya ettiği bir şiiri okuyor. İkisinin başı birbirlerininkine o kadar yakın ki nice zamandır yabancı bir kadına bu kadar sokulmamış olduğunun farkına vararak utanıp geri çekildi. Mesture'nin vücut ve koku ılıklığı alanına girmişti. Evet, önceki gece Ayşen adeta kucağındaydı. Fakat onu bir yabancı saymıyordu. Zaten bu hissi vermemişti. Sadece bir bebek, bir çiçek, bir mücevher seyrediyormuşçasına estetik bir zevk duymuştu. Şimdi ise dolgunluğu içinde sert kalmış vücudu, kuşkulandırıcı oynaklığı, olgunluğu ile Mesture bambaşka bir etki yapmıştı. Neden saklasın? Sarılacağı gelmişti. Doğrusunu isterseniz masada en iyi parça dul kız kardeş Berin Hanım. O derece beğenmişti ki, hani Beyoğlu'ndaki camekanlarda istakozlara nasıl yutkundu ise, buna da bakarken yutkunmaktan, imrendiğini İsmail Bey'e sezdirmekten utanarak, gözlerinin Baldız Hanım'a ilişmemesine gayret ediyordu. Bir aralık Mesture'nin kızı ile konuşmasından dolayı boş kalınca etrafına bakındı. Nereden çıkmış bu adamlar diye şaştı. Çoğunda böyle yere gelecek ne kılık ne surat var. Sanki küfelerini kapıda bırakmış, seyyar satıcı hepsi de. Bayramlıklarını giyip namaza giden sirkeci esnafı. Hatta şu çalgıya para sallayan sarhoşu gözü ısırıyor gibi. Elbette kendisi değil ama mevsimine göre küfesi sırtında ''Vişne var vişne, çavuş çavuş, halis yafalar'' diye Gedikpaşa sokaklarını dönüp dolaşan, feryadı camları zangırdatan satıcı ile bir arabaya koş, yabanın hödüğünü. Rüştü birdenbire ayağa kalktı, dedi ki ''Gürültüden başınız şişmedi mi? Ben gıy gıy keman taksiminden bıktım. Hem burası çok bayağılaşmış, ayak takımı ile dolu. Eskiden kibar yerdi. Kalkın bebek bahçesine gidelim, açık havada bir kenara çekilir, denizi seyrederiz. Saat 11'di. Ata evine dönmek istiyor, söyleyemiyor. Delikanlının fikrini coşkuyla kabul edenlere kendisi de katıldı. Yeniden otomobildeler. Ama bu kez hoş bir gidiş. Ata arka tarafta Mesture ile Beri'nin ortasına düşmüştü. Deniz ile babası önde, Rüştü'nün yanında. Açılır kapanır 2 kişilik yeri düşünen olmadı. Ata da unutmuş göründü. Gazino kapanmak üzere. Caz takımı gitmeye hazırlanıyordu. Müşterisiz ve oyuncusuz bir gece geçirdikleri belliydi. Sedefinciyi görünce durdular, garsonlar koşuştu. O oturup oturmamakta kararsız etrafı süzüyor. Beraberinde getirdiği misafirler uysal tavırla kararını bekliyorlar. Asalak olduklarını bu hallerinden sezmek kolay. Yok, tadı kalmamış değil mi? Dönelim artık. Hayır, azıcık kalırız. Sodalı birer cin içeriz. Deniz, kızım var mısın? Eliyle bir işaret yapıyor. Öbürü başıyla evet diyor. Hava nemliydi. Ağaç altı seçtiler. Ata işaretlerin ne anlama geldiğini, kızla oğlanın dans etmeye başlamaları üzerine anladı. Atanın demin iki esmer güzeli ortasında geçirdiği haz yüzünden silinmemişti. Kendisi de farkındaydı. Ömründe böyle bir şey olmuş muydu? Tepeden tırnağa kadar süsü, olasıya sokulgan, yabancı erkek dokunuşuna alışkın, aynı zamanda aileden iki kadının arasına gömülüp otomobil gezintisine çıkmış mıydı? Berin ona, ''Bana da bir şiir okumaz mısınız?'' deyince bu ceylan gözlü, dolgun kalçaları, ceylan sertliğindeki çöl dilberi, ona Fuzuli ve Leyla'yı hatırlatmış, veznin hükmünü vere vere, ''Öyle sermestim ki'' gazelini kekelemeden, ''Kerbelayı işk ile hoşnut isen gavga nedir?'' mısrasına, yani sonuna kadar okumuştu. Belleğinin bu derece iyi işlemesinden memnundu, içinden. ''Kendimi çürütüyormuşum'' diye söylendi. ''Bütün zevklerden yoksun kalmışım. Bak nasıl da açıldım.'' Bahçede ötekiler dans ederken Mesture sordu. ''Yetişmiş bir kızınız var öyle mi? Evli midir?'' ''İki yıl oluyor evlendirdik. Bir de oğlum vardır. Ortaokulun son sınıfında.'' ''Demek beş kişisiniz evde.'' ''Bir hafta öncesine kadar beştik. Şimdi altıyız. Düzce'den dayı kızım da geldi. Babası çok zengin. Alımsız oğulları ile ortaktır. Taksim'de apartman alacaklar. Artık İstanbul'a yerleşecekler. Görseniz ne sarışın şey Ayşen.'' ''Bir gün bize Arnavutköy'üne gelseler, mesela önümüzdeki pazar öğle yemeğine hep beraber teşrif ediniz. Bir gezme, hava alma da olur. Biz de size geliriz tabii.'' Sözleştiler. Ata cin dedikleri içkiyi lezzetle içti. Sodalı olduğu için hazma yarayacağına ve rakının ağırlığını gidereceğine emindi. Ama ikinci kadehte artık bakmaktan çekinmediği Berin'i karşısında sandalyesinde döner gibi görünce ''Vay!'' dedi, ''çarptı beni. Sarhoşluğumu sezdirmeden eve kapağı atsam.'' Üst tarafı epeyce belirsiz. Emin olduğu bir şey varsa falso yapmadığıdır. Ancak öbürleri Arnavutköy'ünden ayrılınca kendisini artık uyuklamaktan alıkoyamadı. Açıkçası sızmıştı. Eve vardıkları vakit otomobilden sendeleyerek fakat rahatsızlık duymadan indi. Rüştü'ye, ''Eksik olma Paşazadem, sayende çok güzel bir gece geçirdik. Unutulmaz bir gece. Hanımlarla tanışmaktan da çok memnun kaldım.'' demeyi unutmadı. Usulcacık içeri girip odasına çıkınca karısı hemen uyandı. Sarsak adımlarından keyif halinde bulunduğunu anladı ama erkeğe böyle zamanında söz söylenmez terbiyesiyle yetiştiğinden güler yüz gösterdi. Sadece dedi ki, ''Kimdi yanındaki kadınlar? Lavanta kokuları elbiselerine sinmiş. Balkona asmalı da havalandırmalı. Aileydi, aile. Bizim katip İsmail Bey'in çoluğu çocuğu. Sizi pazar günü öğle yemeğine, Arnavutköy'üne çağırdılar. Yarın anlatırım.'' Ona hoşlanacağı haberi verdikten sonra mesele kalmamıştı, yattı. Bu derece güzel şeyler arasında nedense kafasının içine tebelleş olan gezgin yemişçi suratlı herifi unutmaya çalışıyordu. Cebinden beş para harcamadan nerelere gitmiş, neler yemiş içmiş, neler görmüştü. Hele Mesture ile dul kardeşi yaman parçalardı. Onları hatırlayınca deminki yemişçi kafasından silindi. Aşk üzerine mısralar mırıldanmaya başladı. Kendi ninnisiyle tatlı bir uykuya daldı. Sabahleyin hafif bir baş ağrısıyla uyanmasına rağmen iştahı yerindeydi. Hatta gümüş renkli parlak kağıda sarılmış yumuşacık peynirden epeyce yedi. Bunu dükkanlarda görür, çok pahalı sanır, fiyatını bile sormaz, geçerdi. Ayşen almıştı herhalde. Geciktiği için karısıyla fazla konuşamadı, çıktı. Geceki serüveni düşünüyordu, birden irkildi. Mesture ne ustalıkla ağzımı aradı. Ben de sarhoşlukla bülbül gibi öttüm. Gereksiz açıklamalara giriştim. Ayşen ile babası hakkında bilgi verdim. Gerekeni alımsız oğullarından soruşturarak öğrenecekler, diye hayıflandı. O evin ailece gidilecek bir yer olmadığını anladığı halde, pazar günü için gene sarhoşlukla daveti kabul ettiğine canı çok sıkıldı. Aksi gibi karısına söylemişti. şimdi evde projeler yapılıyordur. Terziye verilen elbiseler cumartesiye yetiştirileceğinden dolayı gitmeye can atacakları da pek tabii idi. Huzur, dinginlik içinde geçen hayatının değiştiğine üzüldü. Ayşen'den kurtulmayı gene istedi. Aynı zamanda da gitmesin diyordu. Bu ikinci isteğinde daha samimi olduğunu açıklamayı ayıp saydığından durumu düzelirken bir yönden de içinin gittiğini anlıyordu. Bir bakıma bizimki o denizden, serinden, hepsinden başka türlü bir kız. Demin sırtına taktığı yeni sabahlığı ile sinema yıldızlarını andırıyordu, dedi. Dün üftade ile alımsız oğullarına gitmişlerdi. Karısının söylediğine göre isim verince kendilerini hemen yazıhaneye almışlar, dondurma getirtmişler. Kız 500 lira isteyince de bir kağıt imzalatmışlar, parayı saymışlardı. 500 lira. Atay Efendi'nin eline bir ayda topu topu 187,5 lira geçiyordu. Vergi ve pul parası dışında. Ayşen övünmüş terzisine, "Beni babam çok sever, elinin en dar olduğu zamanlarda bile bir dediğimi iki etmezdi," demişti. Tüneli merak ediyormuş. Binip Beyoğlu'na çıkmışlar. Modeller ve moda gazeteleri satın almışlar. Sonra da yorgunluğunu, başı ağrıdığını bahane etmiş, eve otomobille dönmüşler. 3 lira tutmuş taksi ücreti. Üftade ilave etmişti. İyi de oldu. Ayşen'le tramvaylara, otobüslere binilmiyor, hele yürünmüyor. Allah'ın ne kadar erkeği varsa, 7'sinden 70'ine kadar hepsi yiyecek gibi bakıyorlar. Kızda bir boy bir endam var ki, bereket demiştim ya, hiçbiriyle meşgul değil. Eğer biraz kırıtsa, fingir dese, Allah'ın emri olsa beraber sokağa çıkmam. Dünkü günün raporu özetle buydu. Depoda iş azdı. Önce bunları düşündü. Sonra Ayşe'nin Beyoğlu dönüşü taksiye binmesi meselesi üzerinde fikirler yürüttü. Kız bunu belki gösteriş merakına kapılarak zaten şatafatı sevdiğinden, lükse düşkünlüğünden yapmıştı. Fakat tramvayda veya otobüste ötesini berisini yabancı vücutların ve ellerin dokunmasından korumak için yapmadığı belli mi? İstanbul kadınlarında taşıt vasıtaları yüzünden yabancıyı yadırgama duygusu artık körleşmiştir. Hatta yabancı erkek çok kez kendisine yakınlarından daha yakındır. Mesela Ayşen evdeyken Atıf'a, tramvayda yahut sinemaların bilet kişesi önünde yan yana, diz dize, kucak kucağa geldiği öbür erkekler kadar sokulabilir, vücudunu mıncıklatır mı? İstanbul kadını tanımadığı erkeklere ne çok yamanmış, onlara kenetlenmiş, ayrılığı gayrılığı kalmamış, hal ve hamur olmuş bir durumdadır. Hem de daima gönül rızası ile de değil. Benzetirken abartıyordu ama bir tramvay arabasında hiç istemediği, aksine iğrendiği bir adamın dokunma kıskacı içine sıkışmış kadının durumu, bir bakıma fahişelerinki gibi zoraki katlanılmış bir azap sayılabilir. Atay Efendi kaç göç kalktığına memnundur ama bunun kaldırılmasıyla beraber şehirde bir taşıt vasıtaları ve bilet gişeleri önü kalabalığı da baş göstermişti. Eskiden ne tramvaylar ne vapurlar tıklım tıklım doluydu. Ayrıca kimin haddi neydi yabancı bir kadına vücudu sürünecek, yamanacak şekilde yaklaşmak? Bir karış uzağında yürünürdü ve bu mesafe en kalabalık yerlerde düzenle korunurdu. Polisin kontrolü altında mı? Eğitim ve görenek gereği.